Ayrım 7, sayfa 121. Yitirilen dostluklar. Geceden hazırladığımız bavul, çanta, kitap torbalarını sabahın erken saatinde bir yükçü otobüse doğru taşımaya başladık. Bu kez Malatya'ya gidiyorduk. Hava oldukça soğuktu. Sıkı sıkı giyinmiş Aykut'un kolunda ilerliyordum ki, günaydın sözcüğüyle Cafer karşıma dikildi. Oysa ki, akşamdan esenleşmiş, sabahleyin tedirgin olmamasını dilemiştim. Günaydın Cafer, ama akşamdan nasıl sözleşmiştik? Benim için kendine gereğinden çok ezinç etmiş oluyorsun. Arkadaşlık ödevini gereğinden çok yaptın. Doğrusunu söylemek gerekirse beni utandırıyorsun. Gösterdiğin sıcak ilgiye karşın, geçmiş yıllardaki arkadaşlık ilişkimizde göze çarpan önemli bir olay anımsayamıyorum. Koluma girerek beni yürütmeye çalışan Cafer, onu ancak ben bilirim. Dostluğumuz değerinden en küçük bir şey yitirmiş değil. Üstelik özel bir nitelik taşıdığı gibi yıldan yıla değerini de artırmakta. Çok teşekkür ederim Cafer. Şu an o denli mutlu oldum ki köklü bir arkadaşlık sevgisinin örneğini verdin. Geçmişte olduğu gibi şimdi de davranışlarınla kanıtlamış bulunuyorsun. Memlekete dönüşte mektup yazarsın değil mi abi? İşte bu olmadı. Gereksiz söz vermelerden hoşlanmam. Şu an konuştuğumuz tatlı sözleri kökünden söküp atmış ya da zedelemiş oluruz. Beni yalancı çıkarma. Ya ben atarsam? Şimdi oldu. Kısa da olsa yanıtlamaktan kaçınmam. Arkadaşım yeni bir konuya girmek isteyen kişilerin güç kazanmak ereğiyle yaptıkları gibi yapmacık bir devinimle bir iki kez öksürdü. Biliyor musun abi, çok önemsiz gibi görünen bazı olgular kişiyi o denli üzüyor ki buraya yerleştikten sonra sevdiğim saydığım bir arkadaşımıza birkaç kez bayramlarda yılbaşlarında kart attım. İnanır mısın, hiçbirini yanıtlamadı. Çok gücüme gitti. Yuh olsun onun arkadaşlığına. Peki kendini beğenmiş bu soylu kişiyi ben tanıyor muyum? Nasıl tanımazsın? Benden çok senin arkadaşındır. Cafer'i derinden derine üzen bu katı yürekli arkadaşı anımsayamamıştım. Belleğimi zorladığımı sezen arkadaşım, nasıl anımsayamadın? Bizim Ahmet Eren'i yüksek öğrenimini bitirdikten sonra ile gelerek özel bir tecimevi açmıştı. Daha doğrusu o zenginin kızını alarak iç güveysi olmuştu, dedi. Gülmek geldi içimden. Gerçekte acı bir gülüştü bu. Sonra onun sorularını yanıtlayıp yorumladım. Güldüğüme bakma sakın. Şimdilik nedenlerini bilmiyorsun. Eren Bey bir bakıma haksız mı? Yüksek öğrenimini yapmış, büyük bir mala konmuş, geleceği garanti etmiş. Böyle bir yaşantı içinde senin gibi bir sürücüyle benim gibi bir kitap satıcısının esenlik dileklerini yanıtlayıp da borçlu mu çıksın? İyi ama abi, ben ondan borç falan istemiş değilim ki. Sonuç olarak yine sevgimi, saygımı belirtmekten öteye gitmedim. Bir zamanlar senin olsun, onun olsun buyruklarınızı ölürcesine yerine getirmek isteyen ben değil miydim? Son tümcemin anlamını yadsıyabilir misin şimdi? Gerçekleri söylemekten kaçınmam. Aynı kuşkuyu benim için de duymamalısın. Bu arancında her yönden haklısın. Ama gereğinden çok üzerinde durup üzüntü duymanı yersiz buluyorum. İnsanların tümü için özdeş yargıda bulunmak doğru olmaz kuşkusuz. Bir bölümü için böyle düşünmek zorundayız. Bunlar çilesiz, gereğince alın teri dökmeden varsıl olan kişilerdir. Yüzlerindeki aldatıcı görünüşle iç evrenlerindeki düşünceler birbirine karşıttır. Göstermelik bir kişilikleri vardır. Topluma tepeden bakmak alışkısı onlar için doğaldır. Kendilerini soylu sanan, gerçek erdemlerini, artamlarını yitirmiş zavallı kişilerdir bunlar. Kültürlerini ulusal duygulardan, insancıl kurallardan uzak tutup, yalnızca kendi çıkarları yolunda genişletmeyi ülkü sayan kişilerdir. Gelişmemiş yoksul toplumun, kalkınamamış kentlerin acı gerçeklerini göremezler. Görmek işlerine gelmez. Geri kalmış bir köyün okulunu, çeşmesini, yolunu yaptırmak, öncülük yapmak, uyarılarda bulunmak, uslarının kıyısından bile geçmez. Kendi özel yaşantılarından başka bir şey düşünemez bu tipler. Bazıları daha da ileri giderek seçim zamanı milletvekili adaylıklarını da koymaktan kaçınmazlar. Nelere inanmayız ki bizler? Bakarsınız özdeş kişi milletvekili olmuştur. Mercedes içinde kurum kurum kuruluşlarını gözle gayrı. Büyük Millet Meclisi'nde parmak kaldırmaktan öte yapacak işleri yoktur. Arkadaşım beni sessiz sessiz dinliyordu. Bir yandan da otobüse doğru yürüyorduk. Onun sesini çıkarmadığını görünce bir konuyu daha anlatmak, düşüncelerimi yeterince doygun bir duruma getirmek istedim. Onunla ilintisi bulunan bir olay da ben anlatayım. Gülüşlerimdeki nedenleri daha iyi kavramış olursun. Birkaç yıl önce bir yapı işine girişmiştim. Bu arada bir yapıtımı da bastırmam gerekiyordu. Oluşan gereksinim üzerine ile dek uzandım. Onun bitişiğindeki bankadan 2000 lira alabilmem için ikinci bir imza gerekiyordu. Kuşkusuz güven dolu duygularla arkadaşımın yanına gittim. Benim geleceğimi garanti altına almam onlar için bir onur konusu olur sanıyordum. Aldığım yanıt beni o denli şaşırttı ki yüzüme ateş fışkırdığını sandım. Onunsa tüyü bile kıpırdamamıştı. İmza dileğinde bulunduğumda, "Kardeşim, bu ipin ucu eninde sonunda bana dayanır," dedi. Hem de adı üstünde söyledi. Şaşırıp kaldım. O günden sonra böyle zengin arkadaşlardan yardım dileğinde bulunmamayı yeğledim. Sen de biliyorsun ki bu arkadaş gençlik döneminde gereğinden çok iyimser, yardımı seven bir kişiydi. Özellikle bunun tanığı benimdir. Yıkım yıllarımın ilk döneminde sırası geldiğinde beni aramış, gönlümü alarak armağanlar sunmuştu. Bundan daha iyi bir arkadaşlık sevgisi gösterilemezdi. Ama şimdi o arkadaşın niteliğinden bir şey kalmamıştı ortada. Kanımca bu değişme iç güveysilikten oluşan milyonerlikten ileri geliyordu. Zamanla insanları değiştiren bazı etkenler bulunuyor nedense. Onun için bu tip kişiler yoksullarla eski iştenliklerinin yürürlükte bulunmasını istemezler. Bu gerçekler karşısında üzülmeye değmez deyimini yineleyeceğim. Biraz uzaktan gelen Aykut'un sesi oldukça coşkuluydu. "Abi biraz sonra araba kalkacak, ivedi davransanız daha iyi olacak," diyordu. "Sen eşyaları yerli yerince yerleştir Aykut. Beni almadan gidecek değilsiniz ya." Adımlarımı biraz daha sıklaştırarak Cafer'e döndüm. Sözü buraya dek getirmişken bir değişik olay daha anlatayım sana. Dostluğu ömür boyunca zedelemeden, incitmeden sürdürebilen kişiler pek azdır. Bu sevgiyi ömür boyunca yüreklerinde yaşatan kişileri kutlamak gerekir. Okul süresinde çok sevdiğim arkadaşlardan Sahir Tekin'i tanırsın. Karanlık yaşamımın dönemlerinde beni hiç arayıp sormadı. Bu ilgisizlik yüreğimde zaman zaman bir sızı oluşturuyordu. Bense onu seviyor, her şeye karşın görüşmek istiyordum. Aradan yıllar geçmişti. Bir gün dairesine dek çıkarak karşısına dikildim. Daktilo seslerinden yanında başka arkadaşlarının da olduğunu sezmiştim. Beni görünce şaşırmıştı. Gösterdiği yere oturmayarak, "Buraya kahve çay içmeye gelmedim. 10 yıl önce sana ödünç olarak verdiğim 5 lirayı istemeye geldim." Oldukça yüksek bir sesle söylemiştim bu tümceyi. Daktilo sesleri de yeğenlikten azalmıştı. Bizi izledikleri bir gerçekti. Çünkü Tekin dairenin baş yazmanıydı. Yanıma değin gelen arkadaşım buruk tatlı bir sesle, "Biliyorum, özür dilemek yeterli değil. Ne söylesen haklısın. Sen bağışlasan bile ben kendi kendimi bağışlamayacağım. Yakımla karşılaşmış bir arkadaşı 10 yıldır aramamanın üzüntüsünü iştenlikle söyleyeyim ki en acı biçimde yüreğimde duyuyorum. Yelkenlerim çoktan suya inmişti. Onun daha çok üzülmesine dayanamazdım. Kızaran yanakları, ışıl ışıl yanan yeşil gözlerini görür gibiydim. Ayrımına varmaksızın kucaklaşıp öpüştük. Bu işli olaya yakından tanık olan kişilere kısa bir açıklamada bulundum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buraya gerçekten 5 lira almaya değil, eski bir dostluğu tazelemeye, birikmiş sevgilerin faizini almaya gelmiş bulunuyorum. Ne var ki öfkem beni oldukça kaba davrandırdı. Şu an mutluyum. Sahir'in gösterdiği anlayış, duyarlı davranışı aradan geçen 10 yılı 10 güne indirdi diyeceğim. Tazelenen bir dostluğun onuruna tüm dairelerdeki birlikte çay kahve sigaralar içildi. Yüreğimde duyduğum gerçek bir sevinçle oradan ayrıldım. Bundan sonraki yıllarda Sahir dostluk görevini en ince ayrıntılarına dek yapmaya çalıştı. Yoksulluk içinde bitirmişti liseyi. Yaşamının her aşamasında alın teri vardı. Gerçekleri öteki kişilere göre daha iyi görebilirdi. Dostluklar arasında hoşgörü davranmaların önemi büyüktür. Otobüsün yanına dek gelmiştik gayrı. Sürücü yardımcısı bir yandan korna çalıyor, öte yandan "Malatya yolcuları" diye bağırıyordu. Cafer'le son kez esenleştikten sonra, "Bu yaşamda en güzeli kendi kendince dost kalabilmek," dedim. Otobüse binerken Aykut ivedi davranışlarda bulunuyor, Cafer ise "Güle güle git abi, Tanrı yardımcın olsun," diyordu. İmgeleşen anılar. 10 numaralı koltuğuma oturduğumda mutlu yolculuklar diledim Aykut'a. Nedense sinirliydi biraz. Öfkeli bir sesle yanıtladı iyi dileğimi. Bir genç olarak onun da kendine özgü bunalımları olacaktı kuşkusuz. Belki de sabah söyleşisini uzatmış olmama kızmıştı. Durmadım üzerinde. Özenle bağladığım yün kaşkol, yakalarını kaldırdığım büyük paltomun altında boynumu sıkmaya başlamıştı. Yeterince rahat olmayan koltuğuma biraz daha yerleşerek, paltomun yakalarını düzeltip kaşkolumu gevşettim. Uzun, yün kilotumun üzerindeki pazen pijamayı da çıkarmamış, çifte çoraplar, iç dış yün kazaklarıyla sağlam bir direnç hazırlamıştım gövdeme. Böyle bir savunmada bulunmadığım zamanlar hemen nezle, grip, bronşit oluyor, günlerce bungunluğunu çekiyordum. Otobüs oldukça yol almıştı. Tepeleri karla örtülü sıra dağların eteklerindeki dar bir yoldan ilerliyormuşuz. Gözlemlerinin özeti bu denliydi Aykut'un. Her saniye gördüklerini anlatacak değildi ya. Doğallıkla otobüsün iniş, yokuşlardaki ilerleyişiyle dönemeçlerde oluşturduğu dairemsi devrimlerden yol konusunda gerekli bilgi için yeterliydi. Korkunç uçurumları görüp her an ölümle karşı karşıya kalmaktansa başımı kollarımın üzerine dayayıp imge evrenine dalmak daha sağlıklıydı. Özellikle otobüs yolculuğum böyle geçiyordu. Başımı ya önümdeki koltuğun demirine çapraz sarılmış kolların üzerine koyar ya da geriye açılabilen bir koltukta arkaya yaslanırdım. Böylece gözlerimi kapatıp uyku ökünmesinde bulunmak hoşuma giderdi. Daha doğrusu düşüncelerimin, duygularımın buluştuğu anılarımı imgelemde yeniden canlandırmak. Kollarımın üzerinde duran başım, onun içinde durmadan çalışan usum, açıklamaya çalıştığım böyle bir ortam içindeydi. İyi bir izlenim bıraktığım gibi kıvanç içinde ayrılıyordum Elazığ'dan. İlk gün Atatürk İlkokulu'na gitmiştim. Okul yönetmeni yaşını başını almış, duyarlı, anlayışlı bir adamdı. İzin konusundaki sözlerimi sonuna dek dinledi. Geniş odadaki devinimlerden, davranışlardan, kımıldanışlardan bir toplantı halinde olduklarını sezmiştim. Yönetmenin yanı başındaki koltukta oturuyordum. Yaşlı yönetmen bana doğru dönerek, "Sayın kardeş, şu anda okulun tüm öğretmenleri burada bulunuyor. Düzenlediğiniz bu gezi için bizlere kişisel düşüncelerinizi, ülkünüzü kısaca özetler misiniz?" Şimdiye dek böyle bir öneriyle karşılaşmamıştım. Öğrencilere seslenmekten ayrı bir özellik taşıyacaktı bu konuşmam. İvedilikle toparladığım düşüncelerimi ayağa kalkarak şöyle yansıttım. Saygıdeğer öğretmenlerim, sizlerden öğrendiklerimi yine sizlere yansıtmam, elimdeki elektrik feneriyle güneşe ışık tutmama benzeyecektir. Sayın yönetmenin gösterdiği bu ilgiye yürekten teşekkür ederim. Çocuklarımızın göz sağlığı üzerinde önemli durmalıyız. Dış görünümlerden bir şey belli olmadığı halde bazı gözlerde kusur, sayrılık bulunmaktadır. Özellikle ilk sınıflardaki öğrenciler üzerinde titizlikle durmamız gerekmektedir. Anneler, babalar çoğunlukla çocukların gözlerindeki kusurların ayrımına varamazlar. Örneğin miyop, hipermetrop, astigmatik gibi. Duyu organlarından birinin kusurlu oluşu öğrenciye doğallıkla sevgiyle açıklanmalıdır. Sınıfça, okulca gösterilen sevecenlik, doğal ilgi onu gelecek yıllardaki aşağılık duygusundan kurtaracaktır. Duyu organlarının birinden yoksun kalmış kişilere gösterilmesi gereken ilgiyle eğitimleri, öğrenimleri konusunda zamanında duyarlı, titiz, uyanık davranmak kanımca öğretmenlere düşen en büyük görevlerden biridir. Sakat çocuklarımızın tüm araçlarını içeren bu gibi konulara eğilmekle hepimize utanç veren gelecekteki dilencilik sorununu çözümlemiş olacağız. Sakatların yapabilecekleri işlerde çalışarak alın teriyle yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli kolaylıkla ilginin gösterilmesi konusunda öğrencilerimize uyarılarda bulunmak köklü bir önem taşıyacaktır. Amerikalı bir yazarın söylediği gibi, bir ulusun erdemi sakatlarına göstereceği ilgiyle ölçülür. Tümcesindeki anlamı zaman zaman öğrencilerimize geniş bir biçimde açıklamalıyız. Sözlerim bittiğinde bazı öğretmenler burunlarını siliyorlardı. Çıt bile çıkarmadıklarına göre iyice etkilendikleri anlaşılıyordu. Çoğunlukla bayan öğretmen bulunuyordu odada. Aykut'un masa üzerine dizmeye çalıştığı kitaplar bir anda silinip süpürüldü. Eşinin Milli Eğitim Müdürü olduğunu söyleyen bir bayan öğretmen yanıma dek gelerek, "Sizi Adana'dan tanıyorum. Yapıtlarınızda göze çarpan bir değişme var. Kutlarım," dedi. Öğrencilere ayrı bir konuşma yapmak koşulu içinde okuldan sevinçle ayrıldık. Yolda yükü yenikleşen Aykut, "Bayan öğretmen olsun da çamurdan olsun, ne denli duyarlı oluyorlar," diyordu. İkinci olarak Mehmet Zeki İlkokulu'na uğramıştım. Burada da bayan yönetmen gereğinden çok bir ilgi, duyarlılık gösterdi. Özellikle ilk öğretmen okuluna gitmemizi öğütledi. Okul yönetmeninin bu gibi konularda titizlik gösterdiğini, duyarlı davrandığını söz konusu etti. Kuşkusuz böyle bir öğütlemeyi yabana atamazdım. Ertesi gün Elazığ Kız Öğretmen Okulu'na gittim. Kapıdan çıkmak üzere olan yönetmeni kapıcılar gösterdi. Esenlikler dileyerek yanına yaklaştım. Elimdeki belgeyle kitaplara şöyle bir göz attıktan sonra, "Zamanımız pek az, bu bakımdan konuşma olanağı bulamayacaksınız. Yapıtlarınıza gelince değerleri oldukça kabarık. Çoğunlukla yoksul olduklarından alma güçleri sanırım yüzünüzü güldürmez." Olumlu bir yanıt vermemişti yönetmen. İlk anda sezmiştim bunu. Bayan öğretmenin izlerimlerinin sonucu olan öğütlemeye içimden gülmek geldi. Gözlerimin önünde uzun boylu, zayıf, esmer, yüzü gülmeyen bir adam canlandı. Bu kişisel izlenimimde bir yanılgıya düşüp düşmediğimi sormadım Aykut'a. İvedilikle iş başarmak yöntemini uygulamam gerekiyordu. "Efendim, haklısınız. Şu var ki kitap satışı bir yana, yurdumuzdaki körlük arancını, özellikle öykümüzü genç öğretmen adaylarına açıklamakta büyük yarar sağlayacağı kanısındayım. Beni bu ulusal duygumdan yoksun bırakacağınızı sanmıyorum. Özellikle genç öğretmen adaylarının uslarında silinmeyecek bir iz bırakacak canlı bir örneğim. Böylece gelecek yıllardaki öğretmenlik dönemlerinde kör çocukların eğitimleriyle yürekten gelen bir istekle ilgileneceklerdir. Ereğimiz, özel uğraş içinde çabalayan öğrencileri yararlı gördüğümüz her yönden tam olarak yetiştirmek değil midir? Bu psikolojik olay onların bilinçaltına değin uzanacaktır." Bu tümceleri dinledikten sonra yönetmen yumuşadı. Dudaklarında konuyu bir yenilgi olarak onaylamayan gülücükler belirmişti sanki, daha yumuşak bir sesle. "Peki, yarın sana 13.15'te geliriz. Yalnız konuşmanız 5 dakikayı 1 saniye bile geçmeyecek," dedi. Kız öğrencilerin beğenilerini alkışlarıyla değerlendirdikleri konuşmanın iznini böyle bir güçlükle almıştım. Yaşam uğraşısındaki engelleri yenmek, bıkmadan, usanmadan çalışmakla belleğimizdeki anılar kitaplığına ayrımına varmaksızın katkıda bulunuyoruz. Kız öğrencilerinden bana sunulan kırmızı gülü yaşam boyunca belleğimde bir iş başarma simgesi olarak saklayacağım. Malatya. 3 saat süren bir yolculuktan sonra Malatya'ya geldik. Burada daha kuru bir soğuk vardı. Garaja yakın, çift kapılı, oldukça sıcak bir otele hemen yerleştik. Öğleye biraz zaman vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek gerekli izin belgesini aldım. Öğle yemeğini yedikten sonra gözlerimde bir uyku, omuzlarımda bir ağırlık belirdi. Aykut'ta da bir durgunluk vardı. Onu denemek ereğiyle, "Nasılsın Aykut, çalışalım mı, yatalım mı?" dedim. "Sen bilirsin abi." Anlatımını yarım bırakmıştı Aykut, yeterince istekli görünmüyordu. "Öyleyse yatalım, vücudumuz dinlensin, yarın daha canlı kanlı işe başlarız." Aykut sevinmişti. Ayağa kalkıp boynumdan kucaklayarak yanağımdan öptü. "Yaşa be abi, hiç canım çalışmak istemiyordu," dedi. Her yeni kente gelişimde bir yabansılık çöküyor insanın yüreğine. Yabancı olduğu herkesçe biliniyor sanki. Değişik bakışların altında bir ürkeklik, bir tedirginlik oluşuyor kendiliğinden. Güvensizliğin ya da tinsel gücün yeterince olmayışı bu duygulardan ileri geliyordu. Usumdan geçen bu düşünceler arasında soyunup yatağıma yatmıştım bile. Aykut, gülen, sevinen sesiyle "İyi geceler abi," diyordu. Sabahleyin erken uyandık. 17 saatlik bir uyku gövdemizi iyice dinlendirmişti. Saatime baktım, 6'yı geçiyordu. Yatağımdan doğruldum. Giyim, tıraş, hazırlık derken ancak denk gelebilirdi. Akşam yemeğini çokça yediğimden gece yemeği için ayrıca kalkmamıştım. Duyulacak bir sesle "Malatya'da ilk sabah," diyen Aykut ardından "Günaydın abi" sözcüğünü ekledi. Sonra kaygıyla, "Abi, çevre bembeyaz olmuş. Saçaklardaki kar kalınlığı 15-20 santim görünüyor. Bir yandan da yağıyor ha," dedi. Önce şaka yapıyor sandım. Biraz sonra aynı konuya radyoda değindi. Sabah bültenindeki salıklarda soğuğun -10 derece olduğu, kar yağmakta bulunduğu söylenince içimde yeğenlikten bir titreme duydum. Ama her şeye karşın çalışmam gerekiyordu. Kar, kış, fırtına, soğuk, sıcak, yağmur çalışmamızı engelleyecek nedenlerden değildi. Yüzümüzü okşayan tanecikleriyle ayaklarımızın altındaki kar yığınlarını ürkek adımlarla çiğneyerek Gazi Okulu'nun yolunu tuttuk. Bir çatı altında bulunmaları nedeniyle önce ilk öğretim yönetmenine göründüm. Büyük bir iştenlikle karşıladı beni. Anlayışlı, yetkin bir kişilik taşıdığı, bıraktığı izlenimlerden anlaşılıyordu. Özellikle okul yönetmeniyle tanıştırdı. Ayrıca ilgi gösterilmesi dileğinde de bulundu yönetmene. Ne var ki hava karlıydı. Öğrencilerle kısa da olsa bir konuşma yapmam olanaksızdı. Öğretmenler odasında kültür kolu başkanı olan bir bayan öğretmen sabahçılar için yeterince kitap ayırdı. Hava çok soğuk olduğu için sobanın başında ısınıyordum. 4. 5. sınıf öğretmenleri kısa bir söyleşide bulunmak ereğiyle sınıflarına çağrıda bulundular. Göz sağlığı, kitap sevgisi, okuma alışkanlığı konusundaki açıklamalarım hoşlarına gitmiş olacak ki öğleciler içinde kalmamı öneriyorlardı. Gerçekte başka bir yana gidecek durumumuz yoktu. Kar durmadan yağıyordu. Oysa okul yönetmeni bir iki kez yanıma gelmiş, öteki okullarda da güzel satışlar olur diye bir anımsatmıştı. İki kez yinelenen tümcenin gerçek anlamı ortadaydı. Yönetmen okuldan ayrılmamızı istiyordu. Ama neden, niçin diyordu içimden bir ses. Yönetmen için ne gibi bir sakıncası vardı bu işin? Bakanlığın Tebliğler Dergisi'nde öğrenciler için öğütlenmiş bu küçük yapıtları isteyen öğretmen alacak, beğenmezler ya da öğrencilerden istekli çıkmazsa geri vereceklerdi. Batı Karadeniz bölgesindeki küçük bir ilçeden buralara dek gelmiştim. Eğitim öğretim arancımızda önce ekmek parası içinde olsa bu küçük yapıtlarımla, sözlerimle bir katkıda bulunmuyor muydum? Nedense bu ilginç yöne bazı kişiler önem vermedikleri gibi uz süzgeçlerinden geçirmek gereğini de duymuyorlardı. Bu düşüncelerin bitiminde yaşlı yönetmen yanıma yaklaşarak "Şu yakında bir okul daha var, oraya da gitseniz iyi olur sanırım." dedi. Bu tümce bardağı taşıran son damla olmuştu. İzninizle oraya yarın gitmek istiyorum efendim. Gördüğümüz gibi hava pek soğuk, dolayısıyla kar lapa lapa yağıyormuş. Öğleci öğretmenlerle tanışmamızda bir sakınca yoktur sanırım. Sizi anlıyorum, belki de yüzsüzlük yapıyorum ama hoş görmenizi dileyeceğim. Yönetmen sözlerimi yanıtlamadan yanımdan ayrıldı. Bu direnmemin bir yüzsüzlük olup olmadığı konusunda ikircimlik içinde kaldım. Oluşan utancı mantıki yönden kafamdan sildim, öğrencileri bekledim. Az sonra okul yönetmeninin cuma namazına gittiğini öğrendim. Güldüm yalnızca. Öğütlenen ilkokula ertesi sabah gittim. Okul yönetmeni, yapıtlarınızı kent içindeki bir kitap evine bırakınız. Biz öğrencilerimize gerektiğince açıklayalım. Onlar da oradan gidip alsınlar, dedi. Burada da yokuşa koşuluyordum. Serin kanlılığımı koruyarak okul yönetmenine bu biçimde bir sonuç alınamayacağını değişik örneklerle açıkladım. Yönetmen doygunlaşmış olacak ki dinlenme saatinde öğrencilerini toplayıp kısa bir konuşma yapmamı sağladı. Böylece öğretmenler bir zorunluluk duymaksızın doğallıkla yararlı olmak gereğini duydular. Öğleci öğretmenlerse aralarında oluşan bir fiskos nedeniyle böyle bir dağıtıma yanaşmadılar. Yine de teşekkür ederek okuldan ayrıldım. Üçüncü olarak gittiğim okulda da ilginç bir olayla karşılaştım. Soğuk bir biçimde karşılayan okul yönetmeni bir süre beni dinledikten sonra elindeki iki kitabı evirip çevirerek "Buraya dek yorulmuşsunuz. Şu iki kitabı ben kendi cebimden okul kitaplığına alayım da size bir yardımım olsun." dedi. "Çok teşekkür ederim yönetmen bey. Öğrencilerle bir konuşma yapmamı onaylamıyorsunuz. İzninizle öğretmen arkadaşlarla tanışayım. Kısa bir söyleşide bulunmamın bir sakıncası yoktur sanırım. Peki ne söyleyeceksiniz onlara? Ancak gözlerinden yoksun bir genç olmanız dolayısıyla etkileyebilirsiniz. Acınmaktan hiç hoşlanmam. Öyle olsaydı dilencilik sanatını uygulayarak daha çok para kazanma yoluna giderim. Yapıtlarımın bir değeri varsa gösterilecek ilgi beni paradan çok mutlu eder." Yönetmenle yaptığım bu konuşmalar arasında dinlenmeye çıkan öğretmenler de odaya girmişlerdi. İçlerinden biri yapıtlarımı gözden geçirmiş olacak ki, "Yapıtlar öğrencilerimiz için oldukça yararlı. Sınıflarımız için birkaç tane alırsak iyi olur," dedi. Öğretmenlerin tutumu karşısında duralayan yönetmen ayağa kalkarak, "O halde her sınıf için 5'er tane alın, toplam 50'yi geçmesin." Sonra bana dönerek, "Malatya'ya kaç kitapla geldiniz? Her kitap için basım evine kaç kuruş ödediniz? Eğer bir yapıt yazmak, bastırmak istiyorsanız size gereken açıklamayı yapabilirim. Öylesi değil de benim elde edeceğim parayı hesaplamak istiyorsanız size yalan söylemek zorunda kalırım. Bu iş ne öldürür ne oldurur. Gördüğünüz gibi yapıtların değeri 125 kuruş. Sanın ki 1000 kitap sattım, ne kazandırır bana? Kuşkusuz bu yoldaki giderleri unutmamak gerekir. Hiçbir yazara böyle bir yol öğütlemem. Sonuç olarak ekmek parasını bir kıyıya itersek, terazinin bir kefesinde birikecek beğenilerle öteki kefesinde oluşan üzüntüler birbirine eşit gelir. Yönetmenle öğretmenler suskunluk içinde dinlediler sözlerimi. Aykut bavulunu toparlamış, haydi gidelim der gibi yanımda dikiliyordu. Biraz ilerideki Atatürk Okulu için bilgi almak istediğimde yönetmen, orada bir iş yapabileceğinizi hiç sanmıyorum dedi. Bu okuldan da üzgün ayrılmıştım. Kentin tüm okulları böyleyse vay başıma gelenler diyordum. Çetin bir yaşam uğraşısıyla karşılaşıyordum burada. Engelleri aşabilmem için serin kanlı olmaklığım, istem gücümü yerinde kullanmaklığım gerekiyordu. Ürkek adımlarla girmiştim Atatürk Okulu'na. Yönetmenin seçkin bir nitelik taşıyan insancıl davranışı beni şaşırtmıştı. Okul yönetmeni beni sabahçı, öğleci öğrencilerle ayrı ayrı görüştürdü. Öğretmen arkadaşlarına yapıtlarım, kişiliğim, uğraşım konusunda övgülerde bulundu. Okul adıyla sanıyla Atatürk ilkelerine bağlılığını kanıtlıyor, Türk çocuklarına öğretilmesi gereken bilgi, kültür, gelenek, erdem, artamları kapsayan bir ruh taşıyordu. Yaşam terazimin beğeni, övgü, insancıl duygularla dolan kefesi burada taşmıştı. Kişinin karşısındakini kendisi gibi bilme tezi bu iki okulda daha da gerçekleşmişti. Yardımcımı 50 kitabın sonucunu almaya gönderdiğimde yönetmen yüzdelik önerisinde bulunmuş. Yeniden karşılaşıp bir tartışmayı önlemek için konuyu telefonla çözümledim. Yönetmene yoksul öğrencilerimiz için gerekirse tümünü alabilirsiniz dedim. Günlük ısı -5 ile 10 arasında değişiyordu. Buzlaşan yollarda özenle yürümek gerekiyordu. Her an bir düşme, kayma, bir sakatlık oluşabilirdi. Buna karşın bu dondurucu kuru soğuk içinde nezle grip gibi sayrılıklara yakalanma olasılığı pek azdı. Bağlar İlkokulu'ndan Şeker İlkokulu'na gidişimizi sanırım hiç unutmayacağım. Şu yoldan kestirme gidebilirsiniz demişlerdi. Karlarla örtülü tarla içlerinden yürümüştük bir süre. Yarım saatten çok sürmüştü yol. Soğuk esinti, ellerimizi, yüzümüzü dondurmuş, kitapları taşıdığımız çanta, bavul gereğinden çok ağırlaşmıştı. Yüklerimizi tarla ortasında bırakmayı bile düşündük. Tatlı bir uykunun oluştuğuna bu kısa yolculuğumuzda tanık oldum. Böyle bir aymazlığa düşmemek için Aykut'la birbirimize kesin uyarılarda bulunuyorduk. Bir yanılgı donmamızın nedeni olabilirdi. Okula geldiğimizde yönetmenin, öğretmenlerin sevgi, sevecenlik dolu ilgileri bizi tez kendimize getirdi. Sunulan sıcak çayların tadını belki de ömür boyu bir yerde bulamayacağım sanırım. Nedense acı anılar belleğimize ivedilikle yerleşiyor. Anlatmak gereğini duyuyor kişi. Belki de unutmak için. Genellikle tatlı anılar birkaç tümceyle söz konusu ediliyorlar. Bu gerçeği ben de uyguladığım için üzülüyorum. Oysa Malatya'da ilk orta dereceli 26 okul var. Tüm bu okulları dolaştığıma göre bir vatandaş olarak bana değer veren, ışık tutan, tinsel gücümü artıran, sanat yolunda destekleyen bu değerli kişilere yürekten gelen saygılarımı sunmakla yetiniyorum.